Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında bana göre yapılan bir yanlışın üzerinden konuşmaya çalıştık. Türkiye'nin gündemi her ne kadar iktidar 20 yıl sonra elinden kaçırmaya başlamış olsa da, başlamış değil resmen kaçırmış da olsa, şu anda farklı şekilde kurgulanmaya çalışılıyor. O yüzden anlatılacak hikaye sayısı azalıyor sürekli olarak. Bizim bugün konuşacağımız bunlar değil, sosyal medyada dün gece yaratılan goy goy falan değil, bunların hepsi hikaye. Bakın mesela Türkiye'nin gündeminin şu olması gerekiyor: ulan bu TÜİK ne kadar başarılı bir kurum ya. Allah aşkına böyle bir kurum gördünüz mü siz hayatınızda? Ne verirsen ver, senin istediğin gibi çıkartıyor. Normalde verilerle çalışan bir kurum. Yani uyguladığı, bize de üniversitede öğretilen modellemelerle aslında yaptığı şeyin sonucunun ne olduğunu önceden görebileceğin bir kavram. Ama burada olmuyor. Mesela Ekim ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon %2.39 geldi ve tesadüfe bakın ki 2.39 geldiği zaman enflasyon yıllık oranda, tüketici fiyatından bahsediyorum, %20'nin üzerine çıkmıyor. Allah'ın işi. Üretici fiyat endeksine bakıyorsun mesela, üretici fiyat endeksindeki artış da aynı şekilde devam ediyor. Yani biz baktığımızda görebiliyoruz, %5.24'lük bir aylık artış var. Bu da %46.31'e denk geliyor. %50 olmuyor ya. İnanılmaz. Bence TÜİK bambaşka bir kafada artık. Hakikaten üst üste yöneticileri görevden alındıktan sonra, artık daire başkanlarına kadar inilip cımbızlanarak çekildikten sonra herkesin aklı başına geldi. Mesela Merkez Bankası'nı örnek alın. Yarın bununla ilgili daha detaylı bir yayın yapacağız. O yüzden bugün burada geçiyorum ama bu önemli. Hakikaten mucizeler yaratan bir kurumdan bahsediyoruz. Keşke bütün kurumlar TÜİK gibi olsa. Yani Türkiye İstatistik Kurumu bambaşka bir yerde artık. Bütün kurumlar bir yana, TÜİK bir yana. Ne yaparsan yap senin istediğin gibi çıkıyor sonuç. Düşünsene, her yönetici ister bunu. İdeal bir kurum bu. Aklından ne geçiyorsa, gönlünden geçen her şeyi yerine getiren bir lambacını gibi artık TÜİK. Hakikaten istediğini yapıyor senin. Yönetici ne istiyorsa akıllı ol diyor. Böyle parmağını göstermesine bile artık ihtiyaç yok. Kafadan yapmaya başladı zaten. %2.39 arttı. Oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki enflasyon araştırma grubunun çalışmaları dün İstanbul Ticaret Odası'nın yayınlanan çalışmasıyla birlikte en az bunun 3 katı bir enflasyon yaşıyoruz biz tüketici fiyat endeksi açısından. O kadar net ki bu. O kadar rahat görülebilecek bir şey ki. Adamlar artık yalanda boyut atladılar. Hani sıkça söyleniyor, konuşuluyor. Ben de katıldığım son toplantılarda, son konferanslarda, seminerlerde, söyleşilerde bana en çok sorulan soru ya. Ya herkes bunu soruyor. Post-truth çağı ne demek? Neden medya post-truth çağını bu kadar işliyor? Ben de hep aynı yanıtı veriyorum. Bekir Ağırdır'ın çok sevdiğim bir sözü var. O post-truth'u tanımlarken post-truth Türkiye'dir diyor. Ya hakikaten doğru bir tanım bu. Benim son yıllarda duyduğum en doğru tanım. Post-truth dediğin Türkiye işte. Biz hakikatin ötesine geçmeyi planlıyorduk. Yalanın üstüne sırıkla Sergey Bubka'yı geçecek şekilde dünya rekoru kırıyoruz. Artık yalan anlamını yitirdi ya. Bizim yeni bir kelime bulmamız lazım. Yalan bunu karşılamıyor kardeşim. Çok basit kaldı yalan. Onu böyle daha sıradan, düz üfürmeler için kullanmamız lazım. Buna yeni bir kavram gerekiyor artık. Yani post-truth falan da olmaz. Hiçbiri bizi kesmez. Bize yalanla ilgili yeni bir şey gerekiyor. Ne olur o? Vallahi bilmiyorum, önerilerinizi açığım. Yarın bunu daha detaylı konuşacağız. Ben bugün size mesela yalanın farklı kademesini, aynı yazının içinde kendini yalanlayanları göstereceğim bugün size. Aynı yazının içinde. Yaşananla baktığın zaman alakası yok diyorsun. Ama herif oturmuş yazmış ya bayağı. Neden? Çünkü o uçağa bindin kardeşim. O uçağa bindin. Onu yazacaksın. Mecbursun. Bu kadar net. Daha ötesi yok. Yazacaksın. O kadar. Sana tekrar hatırlatılmasına bile gerek yok. Üfür üfürebildiğin kadar. Hedef belli. Oraya doğru istediğin kadar sallayabilirsin. Ama ondan sonra Mehmet Barlas gibi mesela duvara çarpıp dönme ihtimalin çok kuvvetli. Yazmış adam bugün mesela. Enerji fiyatları bu kadar yüksekken diyor, sanayinin zorlanması kaçınılmaz. Aa, harbi mi? TÜİK'te çalışmayı düşünür müsünüz? Tam size göre bir kurum var ha. Valla o yazdığınız, hani hatırlıyor musunuz? Burada konuşmuştuk Mehmet Bey. Burada ulan sallanır da bu kadar sallanmaz. İnsan biraz utanır demiştim yazdığınız bir yazıyla ilgili olarak. Mesela iki yazınızı yan yana koyun. Ben insan olanın utanacağını düşünüyorum. Bilmiyorum tabii sizinle alakalı bir şey de, ama böyle. Bugün gazetelerde ne var? Valla bugün gazetelerde çok acayip şeyler var. Çok acayip. Roma'da yapılan bu görüşme var ya, perde arkası yazılmaya başlandı. Yalnız perde büyük ihtimalle böyle eski tip, ben Maltepe doğumluyum kusura bakmayın, böyle bunları çok nazik açıklamayı bilmiyorum. Maltepe'nin nasıl bir yer olduğunu bilenler bilmeyenler anlatsın Ankara açısından önemini. Pavyonlar vardır çok fazla ve o pavyonların içinde genelde çok kalın bordo ya da hatta böyle kırmızının vişneye dönmüş ama çürümekten artık ifla kesilmiş renkte kalın perdeler kullanılır. Kapkalın. Öyle bir perde galiba bu. Arkasını göstermediği kesin, arkasını da istediğin kadar sallayabiliyorsun. İstediğin kadar silkele. Size bugün bir perde arkası yazı okuyacağım. Diyeceksiniz ki ulan yazık, inşallah adama bir şey olmamıştır ya. Yok yok, tahmin ettiğiniz adama değil, Joe Biden'dan bahsediyorum. Joe Biden dedim de Amerika'da yerel seçimler yapıldı, gördünüz mü? Sabah Selçuk Şirin Hoca bir paylaşımda bulundu. Çok acayip bir şey. Diyor ki mesela New York'un belediye başkanı siyahi bir kişi. Artık o seçildi. Bakın Boston'da ilk Asya kökenli belediye başkanı. Seaborn'da ilk Arap kökenli belediye başkanı. Pittsburgh'te ilk siyah belediye başkanı. Virginia'da ilk siyah vali yardımcısı, New York'ta ikinci siyah belediye başkanı ve ilk siyah savcı, New York savcısı. Yalnız tuhaf bir şey var. Hoca da hatırlatıyor. Ben de sabah kalktıktan sonra onların internet sitelerine, Amerikalıların baktıktan sonra çok tuhaf bir şey gördüm. Yerelde kazanan kim biliyor musunuz? Trump. Bizim saçaklı. Kazanıyor adam. Neden biliyor musunuz? Burada konuştuğumuz hikaye işte post-truth. Salla sallayabildiğin kadar. Yani çık kürsüye de ki Amerikalılar var ya açlıktan geberdi bunlar. Geberdi. İtalyanlar birbirini yiyor. Onlar da yiyecek insan var. Fransızlar birbirlerini kemiriyor, yine doymuyor. Çok zayıflar çünkü. İngilizler kemirirken kavga çıkıyor aralarında. Çok uyuzlar çünkü. Birbirlerine laf atıyorlar, laf sokuyorlar falan. Çok acayip tatsız. Geberdiler açlıktan. Angela Merkel Türkiye'ye geldi de karnı doydu garibanın ya. Bunu sallayabiliyorsun. Trump da benzerini yapıyor. Yereldeki bütün seçimlerde kullandığı argüman güçlü Amerika. Kim güçlü Amerika? Bunu unutmayın, tamam mı, bu söylediğimi. Çünkü ihtiyacımız olacak Yeni Şafak'ı kurken. Çok acayip. Ulan kim bunlar? Nasıl yaşıyorlar? Neredeler hocam? Bizim hiçbir haberimiz yok. Bizde mi acaba bir bozukluk var diye soracaksınız. Ama bu sonuçlar aynı zamanda şunu gösteriyor. Mesela tanımlamak için başına koyduğumuz ilk kelimesi var ya. Bu aslında bir utanç vesilesi. Gerçekten bir utanç vesilesi. Mesela New York'un ikinci siyah belediye başkanından bahsediliyor. Ama pek çok yerde işte ilk siyah vali yardımcısı Virginia için. 2021 yılındayız biz. 2021 yılı insanlık demokrasi açısından pek çok kavşağa dönmüş olmalı. Ama işte öyle olmuyor işler. O kadar kolay değil. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kolay değil. Neyse başlayalım, bir devam edelim. Gazete Pencere'nin birinci sayfası adalet ısrarı manşetini gösteriyor bize. Hükümetin anti propagandasına rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kavala ve Demirtaş'a adalet talebinde ısrarlı. Kılıçdaroğlu biri 5, diğeri 4 yıldır tutuklu bulunan ve ikisiyle ilgili de AİHM'in hak ihlali kararı verdiği Demirtaş ve Kavala için haksız yere içeride tutuluyorlar. Benim vicdanım kabul etmiyor dedi. Şimdi bunu söyleyebilmek önemli. Neden önemli? Hep burada konuşuyoruz ya. CHP'nin şu anda parti içi dengelerinin değişmesi, genel başkanının söyleminin çok daha oturaklı hale gelmesi kadar CHP'nin seçmeninin de değişmesi gerekiyor. Siz şunu söyleyebilir misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin arasında hani sıkıştığında Türkiye layıktır, layık kalacak diyen, birbirine sarılıp ağlayan insanlar arasında Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'la ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşünü savunan kaç kişi vardır? Ben size söyleyeyim, yarıdan çoğu desteklemiyor bu görüşü. Kalıbımı basarak söylüyorum bunu. Ama tam da yapılması gerekeni yapıyor Kemal Bey. Tam yapılması gerekeni yapıyor. Bakın gündemi ele geçirdi şu anda. İstediği gibi oynuyor Tayyip Erdoğan'la. İnanın mı sözüme? Bunu hani bu işlerden biraz anlayan biri olarak söylüyorum. İstediği gibi oynuyor, istediği yere yönlendiriyor. Ve sarayın şu anda İbrahim Kalın dahil olmak üzere bütün söz söyleyenleri çaresiz. Anlatabilecek hikaye yok çünkü. Düşünün, mecliste bir basın toplantı sırasında burnundan kıl aldırmayacak derecede sert konuşan, uzlaşmaz, tavrı acayip böyle niteliksiz biri, bir grup başkan vekili çıkıp diyor ki evet her şey toz pembe diyemeyiz. Allah Allah, ilk kez diyemiyorsunuz yalnız, farkında mısınız? İlk kez diyemiyorsunuz bunu. CHP lideri Demirtaş ve Kavala'nın siyasi görüşlerini bir yana bırakmak gerektiğini söyledi ama bizim görevimiz adalettir, haksızlığa karşı durmaktır ifadesini kullandı. Ray Brunson'ı hatırlatan Kılıçdaroğlu tek suçları Amerikan pasaportlarının olmaması dedi. Yanlış diyebilecek bir kişi bulun. Yapamazsın ki. Gündem şu anda AKP tarafından kaptırıldı, geçmiş olsun artık. Tek amacı Biden'ı görmekmiş. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, G20 zirvesinin ardından gideceği iklim zirvesi programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan için tek amacı Biden'la görüşmekmiş dedi. Glasgow'daki zirvenin önemine vurgu yapan Davutoğlu, bu görüşme insanlığın geleceğini etkileyecek toplantıdan daha mı önemli? Bu zihniyetten çevrecilik beklenir mi dedi. Evet, denmez. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden dışarıya yolladığı mesaj birinci sayfaya alınmış, az kaldı manşetiyle verilmiş. HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan'ın her evde araba var, kapıcısında araba var ifadelerini espri bir dille eleştirdi. Yanlış eleştirmiş, kapıcısında bile araba var. Bile çok incitici bir kelime orada. Diyarbakır'daki apartman görevlimiz Almanya'dan Audi Q8 getirtmiş. Zaten bir tane de Mercedes'i vardı. Yenisini market alışverişinde kullanacakmış. İktidardakiler dışarıda ne yaşıyorsa artık. Neyse, az kaldı. Yakında sizi bu aşırı zenginlikten kurtaracağız. Bakın, kaptırılan gündem bu işte. O kadar büyük yalanlar söyleniyor ki artık bunun savunulabilecek bir yönü yok. Uçağa yanınıza bir sürü insan topluyorsunuz. Bir sürü. Onlarca insan topluyorsunuz. Dün saydık ya, 15 miydi? O insanları topluyorsunuz, getirtiyorsunuz oraya. Sonra onlara yazdırdığınız yazıyı Yeni Şafak'tan okuyacağım size. Ama bu insanların başka işleri de var. Başka halleri de var. Sokağa çıkmak zorunda bu insanlar. Mesela içlerinden Nazlı Çelik çıkıp ana haber sunmak zorunda. Ana haber sunarken, zam haberini okurken hiç mi utanmayacak Nazlı Çelik? Sorunun cevabını o verecek. Ben vermeyeceğim ki. O verecek. Orada pahalılık haberi okuyacaksınız. İçeride sormayacaksınız. Bunun adı gazetecilik falan değil. İstediğinizi yapın, istediğiniz yere söyleyin, istediğiniz sırttaşı, arkadaşı bulun kendinize, fark etmez ki. Yaptığınız gazetecilik değil, bunun için söylüyorum işte, iş takipçiliği onun adı. Patron adına orada bayrak gösteriyorsunuz. Ya hiç mi utanmayacaksın sevgili Nazlı? Ben tanıyorum, biz beraber çalıştık Nazlı ile. Hiç utanmayacak mısın mesela pahalılık haberi okurken? Şunu düşünmeyecek misin lan? Ya izleyicilerden biri çıkıp dese ki, ya içeride yanında oturuyordun, solunda oturuyordun. Niye sormadın bunu? Niye sormadın? Bugün bize anlatacak bir cümlen neden yok? Demeyecek mi sana? Ha işte orada şuna geliyoruz. Vallahi desin, benim için önemli değil. Benim için her akşam buraya çıkmak önemli. Hah, ben de tam bunu anlatıyorum işte. Onun adı gazetecilik falan değil. Habercilik falan da değil. Ciddi söylüyorum. Geçmişte mesela bunun Osmanlı'da örnekleri var. Vakanüvistik olarak geçiyor. Sen olanı biteni yazar gibi gösteriyorsun ama şişiriyorsun. Anlatıyorsun televizyon ekranında. Yani sen hiç utanmayacak mı gerçekten? Merak ediyorum kardeşim. Tanıdığım, bildiğim insana soruyorum. Merak ediyorum. Nasıl okuyacaksın o haberi? Zam bugün mesela, enflasyon haberi. Nasıl okuyacaksın? %2.39 gerçekleşti. 19.89 oldu yıllık bazda da. Mesela bunun hiç konuşulmamış olması rahatsız etmeyecek mi seni? Tam dediğim. Bundan bir adım geri yok. İstediğiniz yerden tutun, anlatın. Herkes görüyor. Kabak gibi ortadasınız. Orada 15 kişi verdiğiniz fotoğraf var ya, bir utanç vesikası. Gerçekten bir utanç vesikası. Türk halkı sanki F-35 yiyor, yemeğin üzerine de F-16'nın kuyruğunu kemiriyor gibi davranıyorsunuz. Bu halkın gündemi bu mu? Neyse, herkes kendi için biçtiği rolün içinde yaşayacak. Herkes. Sadece şunu unutmasınlar, unutulmuyor bu. Unutulmuyor. Hani kendini savunmak, ben gazeteciyim, şu kadar çalıştım, böyle eziyet çektim falan, geçeceksiniz bunları. Herkes yaptığıyla değerlendirilecek. Hani diyor ya şair, bugünlerden geriye kimler kalacak diye. Herkes kalacak, emin olun. Herkes yaptığıyla kalacak ve kabak gibi ortada kalacak. O zaman anlatırsınız o hikayeleri. Tahliyem seçime endeksli, cezaevindeki 4. yılında Alman Haber Dergisi'ne konuşan Osman Kavala tutukluluğunun siyasi olduğunu söyledi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kasım sonuna kadar tahliye edilmemem halinde Türkiye aleyhinde ihlal prosedürü başlatacağını duyurdu. Şayet hükümetin ödeyeceği bedel benim tutuklu kalmamın sağladığı avantajdan daha ağır olursa belki o zaman seçimlerden önce serbest bırakılabilirim. Artık herkes görüyor, herkes biliyor kardeşim. Geçeceksin onu. Geçeceksin. Osman Kavala ile ilgili kararı göreceksiniz. Göreceksiniz yani, bu kaçınılmaz. Yapamazsınız ki bir şey. İçiniz kan ağlayarak ama yapacaksınız. Devam edelim. Bakın Selahattin Akyüz demiş, keşke Demirtaş'ın içeri girmesinin yolunu açmamış olsaydı. Evet, tam burada konuştuğumuz şey Selahattin Bey, çok doğru. CHP 2015'te verdiği o yanlış kararın şu anda faturasını ödetiyor bütün Türkiye. Sadece CHP değil ki. Mecliste bulunup buna destek veren herkes. Ve hep söylüyorum 6 senedir. O gün o karar verilirken ne denilmişti unutmayın. Ya bu burada biz destek vermezsek bize terörist derler. Demiyorlar mı? Günde 85 kere. 85 kere diyorlar. Daha ağırlarını da kullanıyorlar. E biz niye ödedik o zaman bu bedeli? Ha, CHP kendi içinde neden ödedi? CHP'nin kendi milletvekilleri, eski milletvekilleri tutuklandı, cezaevine atıldı. Neden ödediniz bunu? Bu doğru bir strateji falan değil ya, hiç kimse kusura bakmasın. Tam bugün yapılması gerekeni yapıyor Kemal Bey. Seçmeni de bir evrimin içine soktu. Değişeceksin kardeşim, sen de değişeceksin. Dünya senin öyle sıkıştığın zaman Türkiye laiktir, laik kalacak diye bağırabileceğin kadar kolay bir dünya değil. Nasıl diye soracak insanlar sana çünkü. Nasıl? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Ön yargını bir kenara koyabildin mi? Bu sorunun cevabını herkes verecek. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde ya yine bir düzeltme haberi var. Cevap ve düzeltme metni. Bunu sadece iktidarın karşısında durabilen kurumlar yapıyor. Kalanlarında yok böyle bir şey. Hep verdiğim örnek işte Takvim Gazetesi, rahmetli Ahmet Hoca'yı, ODTÜ rektörünü, eski ODTÜ rektörü Ahmet Acar'ı birinci sayfasına bastı fotoğrafını. Aa bak bu adam dedi, Baylok'un sahibi. Ya özür bile dilemedi herifler ya. Özür bile dilemedi. Ama bütün iktidarın karşısında duran gazetelere sürekli olarak bunu yapıyorlar. Yapma bak başına ne gelecek. Bugün de var bir cevap ve düzeltme metni. Sonunda itiraf ettiler. Elektriğe, doğalgaza, benzine zam üstüne zam yapan iktidar emekçinin eline geçen ücretteki kaybı itiraf etti. Cumhurbaşkanlığı yıllık programında kamudaki işçi ücretinin bir önceki yıla göre %14.2 eridiği bilgisi yer aldı. Memur ücretleri de %1.6 erimiş, Mustafa Çakır'ın haberi. Önder'e kıyak. Hangi Önder? Ya öyle değil, Önder. FETÖ'nün el konulan binası TÜGVA vazgeçince Önder'e verildi. TÜGVA vazgeçmese kimin? Evet, TÜGVA'nın. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından el konulan taşınmazlarına AKP yandaşı derneklerin talip oldukları ortaya çıktı. Gaziantep Şahinbey'deki bir binada Önder İmam Hatipliler Derneği'ne bedelsiz verilmiş. Şahinbey Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Kalkan'ın CİMER'den edindiği bilgilere göre, CİMER'in verdiği bilgi. Şu an yurt olarak kullanılan binayı 2016 Eylül'ünde TÜGVA istemiş ancak 2 ay sonra talebinden vazgeçmiş. Almıyor musunuz siz? E tamam o zaman kim alır? Kim alır? Öğrenci yurdu yapalım, sus sen. Ya öğrenci yurdu yapalım çocuk, ya bir sus. Önder, İmam Hatipler. Tamam verdik sizin. Devam et. Devam et. Devam edelim, devam edelim. Yok ya, bu haberi okumayacağım ben. Hakikaten. Dün haberi okumayacağım, ne olduğunu anlatacağım size. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri dedi ki Anadolu'ya arkadaşlarımı yollayacağım, CHP'yi şikayet ettireceğim. Anadolu'ya arkadaşlarınız gittiğinde ne yaşayacaklarını bir görelim. Hadi vallahi görelim. Görelim nasıl çıkacaklar. Mesela Kırşehir'de, Çankırı'da, Yozgat'ta, Çorum'da ne anlatacaklar insanlara, çok merak ediyorum ben. Mesela Çorumlu patates üreticisi, Niğdeli patates üreticisine ne söyleyecek? Bu CHP var ya CHP, feci bunlar feci falan mı diyecek? Ama oradaki insanlar ilk yayında konuştuğumuzu söyleyecek. Ya yemişim CHP'yi kardeşim, açız ulan biz, açız. Bunu dediğinde ne diyecek? Çok iyi, çok doğru bu. Çok doğru. Tam doğru tercih yaptınız, yollayın arkadaşlarınızı Anadolu'ya. Hep beraber bir görelim ya, Anadolu'dan nasıl geliyorlar. Bak Sabah Gazetesi mesela, bambaşka bir dünyası var Sabah Gazetesi'nin. Acayip bir yerden girmiş. Esnafa 90 milyar lira hazine destekli kredi verilecek. Esnaf neden sürekli kredi kullanmak zorunda? Esnafın durumu niye kötü? Artık bu sorudan kaçamazsınız. Siz yaptınız. Hiç kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Bak Yavuz Donat'ın bambaşka bir hayatı var mesela. Bambaşka. Atayurdundan Türk yatırımcılara davet. Kırgızistan Başbakanı Çaparov, dışa açılacağız. Türkiye çok güçlü bir ülke. Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz. Türk iş insanlarını yatırıma davet ediyoruz demiş. Güzel. Türk iş insanlarının yatırım yapacak yerleri arıyor. Söyleseydiniz keşke Yavuz abi. Yatırım yapamıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı bile durumun sıkıntılı olduğunu söylüyor. Keşke yazsaydınız. Vallahi söyleseydiniz ya. Sevgili Çaparov. Yani sen benim öz kardeşimsin ama olmaz ya. CHP'nin gizli gündemini Anadolu'da ifşa edeceğiz. Demiş. Vallahi bak, bugüne kadar verdiği en isabetli karar. Lütfen milletvekillerinizi bir yollayın. Arkadaşlarınız bir görsünler. Anadolu'yu bir gezsinler ya. Mutlaka gezsinler. Mutlaka görsünler. Mehmet Barlas'ın birinci sayfadan yazısının anonsu gazetecilik diliyle nasıl biliyor musunuz? Biz bizeyiz yazının başlığı. Yok, kalanını okumayacağım. Ben o zulmü yaşadım sizin adınıza. Gerek yok. Ama burayı görün mutlaka. Uluslararası toplantılar ve zirvelerden sonra nihayet Türkiye'nin gerçek gündemine dönüyoruz. Gündemin en önemli maddesi geniş kitlelerin geçim endişesidir. Aa! Biz yokluk görmemiştik Mehmet Bey, öyle diyordunuz. Siz yokluk görmediniz. Sizinki yokluk endişesi değil diyordunuz. Yani raflar dolu çok şükür. Ben de size sormuştum ya, raflar dolu da kim alıyor bunları diye. Daha bunlar iyi günleriniz ya. Daha göreceksiniz kardeşim, bak anlatıyorum. Ben 89'da gördüm. Benimle birlikte milyonlarca insan gördü. Daha bunlar iyi günleri. Daha durun, kaçışın çok daha şiddetlendiğini göreceksiniz. Ve arkasından size 3 yıl önce söylediğim şeyi hatırlayın. Hepsi aynı şeyi söyleyecek. Çok uyardık beyefendi zamanında. Çok, ben defalarca uyardım, defalarca yazdım. Yazdım yani. Yazdım hocam bunu. O yalanlar söylenecek. Daha göreceğiz. Allah ömür sağlık verirse hepsini yaşayacağız burada. Sözcü. Bakın Sözcü'de bugün küçük ama son derece önemli bir haber var. Sevgili Bilgin Gökberk yazıyor bunu adam. Yazıyor ya. Dilinde tüy bitti. Basketbol Federasyonu'nda yarın seçim var. Federasyon seçimi. Hani şeytan Rıdvan futbol siyasallaştı ya, çok ayıp falan. Konya taraftarı İzmir Marsilya ne alakası var falan diyor ya. Sanki kendisi evet kampanyasına katılmamış gibi. Ya bu insanların temel özelliği bu zaten. Yüz yok. Yüz yok. Yok kardeşim. Basketbol Federasyonu'nda korkunç bir baskı oldu. Ankara'da dün ben de spor muhabiri arkadaşlarımla konuştum. Onlar diyorlar ki konuşulan %1'i bile değil. Öyle bir delegeye baskı var ki şu anda üzerinde. Hidayet Türkoğlu'nu seçeceksiniz. Hidayet Türkoğlu'nu seçeceksiniz. Hidayet Türkoğlu'nun karşısındaki insanlar kim? Erman Kunter, Harun Erdenay. Neden Hidayet Türkoğlu'nu seçeceksiniz? Ya özellikle Anadolu'da zaten zar zor tutunan, basketbol şubesini açık tutabilmek için çırpınan kulüplere seçin Hidayet Türkoğlu'nu, federasyondan destek alın. Böyle öneriler getirildiği söyleniyor. Korkunç bir baskı var. Hidayet Türkoğlu'nun özelliği ne? Çok iyi basketbolcu. Erman Kunter ne? Bocce mi oynuyor Erman Kunter? Ya da Harun Erdenay ne yaptı bugüne kadar? Hani Türkiye'nin gülle atmadaki rekortmeni mi? Yo. Siyasallaşmış buraya kadar ama Şeytan Rıdvan'a sorarsanız futbol siyasallaşmış. Çünkü Konya Spor taraftarı İzmir Marşı söylemiş. Hatırlayın bunlar işte. Bu yüzsüzlük hatırlanmak zorunda. Enerji Bakanı halka elektrik ve doğalgaz tasarrufu önerdi. Sözcünün manşeti akıl vereceğinize millete para verin. İlk yayında konuştuk, o yüzden çok önemli değil. Ya o kadar saçma bir şey ki, bir küçük haber var içinde. Bu da önemli bir haber. Tasarruf isteyen bakanın harcaması ne oldu? Enerji Bakanlığı 2017'de tüketime yönelik mal ve malzeme alımı için 1.2 milyar lira harcamıştı. Bu rakam geçen yıl 2.4 milyar lira oldu. 2.4 katrilyon. Biz tasarruf ilk yayında dedik ya, az yak, az ye, çok çalış. Ben iş olsa çalışacak insanlar, iş de yok, olsun bul. Doğalgaz ve elektrikte Avrupa şampiyonuyuz. Zamlar durmak bilmiyor. 2 yıllık dönemde Türkiye'de doğalgaz %42, elektrik %47 zamlandı. Bu oranlarla Avrupa'ya fark attık. Ama kürsüden yalana geldiği zaman aç bu Almanlar. Aç. Almanlar biraz daha tok, yani daha diri onlar. Hani biri birini yediği zaman doyuyor en azından. Fransız. Amerikalı. Takılmış da bak, bir ay önce ben Amerika'daydım. Takılmış herkes sabahtan akşama kadar koşuyor. Sağlıklı yaşayacağım. Birini yemek zorunda kaldığında kim yiyeceksin? Bak Alman mutlu. En azından bir diş aldığın zaman ağzın doluyor yani. Bir Fransızın bir Fransızı kemirmesi kadar tatsız bir şey olamaz bence. Yanlış bunlar yani. Bunların konuşulması lazım kardeşim artık. Devam edelim. Sözcüyü de gördük. Bir Gün gazetesini görelim. Bir Gün'ün manşeti sabah da böyle okudum bunu ilk gördüğümde. Cumhur baskın seçim hedefliyor. Ekonomi hamlelerinin ardından Bahçeli'nin kurmaylarına verdiği talimat seçim ihtimalini güçlendirdi. İktidarın kısa vadeli rahatlamaya dönük programı baskın seçim tarihi olarak Mayıs'ı işaret ediyor. Ya bence bunu konuşmayalım. Çünkü biz bunu zaten konuştuk kardeşim. Daha millet kıvırıp dururken konuştuk. Gerekçesini de anlattım size. Pandemi nedeniyle yırttın. Tamam, eyvallah. Bu seneyi de pandemi bitmediği için döndün. Seneye ne yapacaksın? Adalet yok ama paketler sıra sıra. Ortada adaletin kırıntısını dahi bırakmayan iktidarın seçim endeksli 5. yargı paketi meclise sunuldu. İcra ve iflasta elektronik satışı düzenleyen, günümüz teknolojisini dikkate alarak yaptığımız düzenlemeler yer almaktadır diye duyurulmuş Grup Başkanı Mahir Ünal tarafından. Mahir Ünal söylemiş. Yani yarın bir daha sorun. Yarın bir daha sorun çünkü örnek öyle değil. Afşin Elbistan Termik Santrali'nin bacasındaki filtreyi hatırlayın Mahir Ünal'ın sözleri üzerinden. Ben söylemiyorum kardeşim, kendi sözleri. Ya 24 saat yok arasında. Bak 24 saat yok. Ne bacası ne filtresi lan. Bu halk nasıl yaşayacak işverenler? O reis mi söyledi? Takalım o filtreyi ya. Bence takılması lazım. Tabii mutlaka. Mutlaka takalım o filtreleri. Hani insanlara deniyor ya asgari ücretten, ya hiç değilse gelir vergisi kesmeyin kardeşim. Kesmeyin, 562 lira vergi ödüyor. 2825 lira 90 kuruş alıyor. Bunun üzerine aslında vergiyi ödemese 562 lira maaşına zam olacak. Çok baba bir zam bu. Öyle az buz değil. %20'lik bir zamdan bahsediyoruz neredeyse. Ama bakın vergi kıyakları yapılmaya devam ediliyor. Mustafa Bildirici'nin haberi. TÜGVA'nın vergi muafiyeti aldığı kuruluşunun 3. yılı olan 2016'da 13,5 milyon liralık gelir elde ettiği ortaya çıktı. Devlette kadrolaşma iddialarıyla gündemde olan vakıf aynı tarihte 248 bin liralık yurt içi seyahat, 166 bin liralık da temsil ve ağırlama harcaması yaptı. Vakfın aynı yıl 7 milyon 231 bin lira bağış topladı. Bünyesindeki yurtlarda konaklayan öğrencilerden de 6 milyon lira gelir elde ettiği ortaya çıktı. Ama vergi yok, olmaz. Onu şey yapamayız ya. Vergi muafiyetimiz var. Ödemeyelim biz. Asgari ücretli ödesin, o ödesin. Onlar öder ya, ödüyor. Nasıl ödüyor biliyor musun? Bak farkında değil ya. Bilmiyor yani. Ne bilsin abi, haberi bile yok. Hiçbir fikri yok yani. Nasıl olacak bu hikaye? Çok rahat. Çok rahat. İstediğin kadar salla. Salla, silkele, bağla, ne istersen yap. Bir gün böyle. Evrensel'e bakalım, Evrensel Gazetesi'ni görelim. Bu sabahki manşeti Evrensel'in, eğitimden kopuş. Örgün eğitimden koparak açık liseye geçen öğrenci sayısı her yıl katlanarak artıyor. 1 milyon 450 bin öğrenci açık lisede, 675 bin öğrenci de tamamen eğitimin dışında. Ana sebep yoksulluk ve eğitim politikası demiş gazete. Ekonomik nedenle çalışmak zorunda kalan öğrenciler açık liseyi tercih ediyor. Neden çalışıyor öğrenciler? Anlatsana bunun üzerine bir hikaye mesela. Mehmet Barlas bunu yazsın. Vallahi öğrenciler neden çalışıyor? Yavuz Donat mesela Kırgızistan Cumhurbaşkanı'na sorsa ya bunu. Ya bizde öğrenciler var, açık lisede okuyorlar onlar. Yani televizyondan onlar idare eder. Yollayalım mı onları Kırgızistan'a diye? Ha? İyi fikir değil mi? Böyle olur emperyalizmin çevreciliği. Dün kullanıldı birkaç yerde daha bu haber aslında. Birkaç gün önce G20 enerji üreticisi ülkelere petrol üretimini artırma çağrısı yapan Amerikan Başkanı Biden, iklim konferansında Amerika üzerine ne düşüyorsa yapacaktır dedi. Küresel ısınmayı artıran en tehlikeli fosil yakıtlardan petrolü savunduğu gerçeğini örtmeye çalıştı. New York Times'ın haberine göre Biden kendisini işin aslı hepiniz biliyordunuz, herkes biliyor, bir gecede yenilenebilir enerjiye geçebileceğimiz fikri mantıklı değildi sözleriyle savundu. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Dur bak şimdi. Zurna'nın zi bemol dediği yere geliyoruz. Zi bemol. Bu arada yayın arasında yine Abdülkadir Selvi okuyacak mısın diye mail atan izleyiciler olmuş. Yok, okumayacağım. Ama şöyle söyleyeyim. Bugün de mesela şöyle yazmış. Ben okuyorum sizin adınıza. Vallahi. Yani Allah gecinden versin de gittiğimde bazılarınızın hakkıyla gidiyor olabilirim. Yani daha doğrusu siz benim hakkımla gidiyor olabilirsiniz. Sizin için ben bu zulme katlanıyorum. Gerçi hiçbiriniz bana oku gazeteleri sabah bize anlat demediniz. Ben kaşındım da. Bugün şu tezkere hikayesinin içinde hani cumhuriyete karşı olmak gerekir tezkereye evet vermek için falan sözleri tezkere işi Millet İttifakı'nı parçalar mı diye yazmış. Allah'ım inşallah parçalasın, inşallah parçalasın. Sürekli yatıyor kalkıyor bunu düşünüyor. Yeni Şafak'ın bu sabahki manşeti iç savaş an meselesi. Birleşmiş Milletler'in Bosna özel temsilcisinden korkutan uyarı manşetiyle verilmiş. Bosna Hersek'te Sırplar Balkanları kan gölüne çevirebilecek yeni bir iç savaşın işaret fişeğini ateşledi. Sırp lider Milorad Dodik'in bağımsız ordu kuracağını açıklamasının ardından ülke diken üstünde. Bosna Hersek yüksek temsilcisi Christian Schmidt, Birleşmiş Milletler'e rapor yazdı. Ülke her an parçalanabilir. İç savaşın çıkması an meselesi. Birleşmiş Milletler bu kez seyirci kalmasın. Biliyorsunuz geçmişte bununla ilgili büyük bir utanç var. Bu insanların ellerinde kendilerini savunabilecek silahları topladıktan sonra Sırplar tarafından bir gecede katledilmelerine izin verildi Birleşmiş Milletler tarafından. İzin verildi. Hatta sonra o iznin gereğini yerine getirip bu insanların ölümüne yol açanlara ödüller verildi. Nişanlar takıldı. İnsanlık bundan ders almış olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de bugün iki ayrı yerde haber var. Buradan küçüğünü okuyacağım size. Asıl büyüğü, bombayı sona sakladım. Kontrolü kaybetti. Kim? Yok canım o olur mu? Saçmalama o olur mu? Lan o akıllarından geçse bunlar uyuyamaz sabaha kadar. 15 Temmuz'daki darbe girişimi için kontrollü ifadesini kullanan, KHK ile ihraç olan FETÖ'cüleri iade etme sözü veren Kılıçdaroğlu'nun dün meclisteki grup konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine karşı hep beraber mücadele ettik demesi şaşkınlığa neden oldu. Oysa ki o gece Türk milleti sokaklardayken kendisi tüm yaşananları Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek televizyondan takip etmişti. Çok özür diliyorum. Bunlar yapılırken mesela o dönemde Tayyip Erdoğan neredeydi? Bu haberi böyle vermeyelim. Olabilir. Ama neden Kemal yapıyor? Bu değil. Bugün size Yeni Şafak'tan okuyacağım bir perde arkası haber. Off the record bir haber. Bunun üzerinde de duracağız birazdan off the record hikayesinin. Unutmayın. Ben unutmam da. Şimdi bugün Yeni Şafak gazetesinin Ankara temsilcisi Mehmet Acet bir yazı yazmış. Bir perde arkası haberi. Biden, Türk-Amerikan ilişkilerinin bozulmasından kimleri sorumlu tuttu? İşte Erdoğan-Biden görüşmesinin perde arkası. Sabah bunu gör, ben bir heyecanlan. Ulan dedim, uçakta 15 gazeteci, 14'ü zaten onların içinden 10 tanesini salla, Türkiye'nin ruhu duymaz. Kim ulan bunlar diyor herkes bakınca, önemli değil. Ama biri atlatmış, gazetecilik yapmış, perde arkası almış. Yazı da özetle diyor ki, biz diyor S-400 krizinin başında diyor, Amerikalı mevkidaşlarına Ankara'dan giden şu önerinin reddedildiğini duyduk. Ortak bir komisyon kuralım, itiraz gerekçeleriniz orada konuşulsun, bu işi orada bir hal yoluna koyalım. Bunlar reddettiler diyor. Ama perde arkasında üst düzey bir Türk yetkili diyesiymiş ki ne? Perde arkası, Maltepe, pavyon. İşte o Monomur'un olduğu yer. Yani böyle Demirtepe'ye çıktığım bölüm artık. Monomur'un olduğu yerdeki kalın, böyle iki parmak kalınlığında vişnenin en boktan çürümüş hali. Kalın perdelerin arkasından haber geliyor. Dikkat. Türk yetkili. İsmini vermek istemiyor haliyle. Var mı ki acaba ismi? Bizim bu teklifimizi kabul etmeye hiç yanaşmamışlardı. Dikkat. Şimdi onlar... S-400 dahil ikili ilişkileri ilgilendiren bütün konularda müzakere yapmak için bir mekanizma oluşturulması yönünde benzer bir teklifte bulundular. Yani demişler ki ya biz ettik siz etmeyin. Yapmayın kardeşim. Tamam biz bir şey yaptık. Yazının burasına dikkat edin. Burada önemli bir çelişkiye dikkat edeceğiz birazdan çünkü. Bu bir geri adım olarak değerlendirilebilir mi? Geri adım yerine yeni bir durum, yeni bir teklif desek daha yerinde olacaktır. Çok ya yüce gönüllüsünüz vallahi ya. Geri adım büyükelçilerin attı. 10 büyükelçinin. Biz ettik siz etmeyin. Ne olur. Lütfen. Yani cehaletimize verin. Cahildik, dünyanın rengine kandık. Bizi gazladılar. Dediler ki siz dediler mektubu verin dediler. Ondan sonrası bizde dediler. Kim dedi? İsmini vermek istemeyen bir yetkili. Devam ediyoruz. Biden'dan Erdoğan'a dikkat. Geride kalan 7 yıl boyunca başkan ben olsaydım bu sorunların hiçbiri olmazdı. Efendim? geride kalan 7 yıl boyunca başkan ben olsaydım, ben özüm olaydı diyor. Bunlar yaşanabilmezdi diyor. Erdoğan-Biden görüşmesinin arka planına dair ilginç bilgiler var. Ne diyorsun? En çok ona heyecanlandım zaten. Görüşme normal şartlarda iklim zirvesinin yapılacağı Glasgow'da olacaktı. Ancak malum, İskoçya makamlarının Türkiye'nin güvenlik protokolüne dair taleplerini karşılamaması nedeniyle Erdoğan gezinin bu ayağını iptal etti. İşte bu be! İşte bu be! Of be! Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü Roma. Amerikan tarafının protokolünde görevli isimlerin görüşmeyi sonlandırma girişimlerini Biden kaş göz işareti yaparak savuşturdu. Aa! Aa! Edin okuduk bunu. Tamam sen git, geliyorum ben. İkili ilişkilerdeki sorunların değerlendirildiği bölümde Joe Biden, döneminde Türkiye ile ilişkileri rayına oturtma sözü verdikten sonra çok ilginç bir cümle kuruyor. Ben eğer şu geride kalan 7 yıl boyunca başkanlık koltuğunda oturuyor olmuş olsaydım, böyle mi kuruyor bu cümleyi? Oturuyor olmuş olsaydım, çok mantıklı. Bu sorunların hiçbiri olmazdı. Evet, Amerikan başkanı böyle bir cümle kurmuş. Bu cümleyi diyor, ilginç kılan diyor Mehmet Acet. Geride kalan o 7 yılın içinde sadece rakibi Trump döneminin değil, Biden'ın yardımcılığını yaptığı Obama'nın ikinci döneminin de zikredilmiş olması. Yani ne diyor? Ben diyor o dönemde F-35 ben verecektim. Aha bu yapmadı diyor. O kıvırcık var ya diyor zayıf. O yapmadı diyor. Öbürü saçaklığı geç zaten diyor. Onu tanımam etmem. Ama diyor bu yapmadı diyor. Biden içeride Obama'yı satmış. Nasıl? Bence akla gayet yatkın. Yani olabilir. Demek ki diyor bak. Demek ki diyor. Dikkat. Biden, 15 Temmuz darbe girişimi dahil Türk-Amerikan ilişkilerini ciddi şekilde zehirleyen pek çok antidemokratik girişimle alakalı olarak kendisinin bir suçu olmadığı konusunda Erdoğan'ı ikna etmek istemiş. İşte aradığım cümle. İşte aradığım cümle. Abi demiş. Yani yaşça demiş senden büyüğüm. Ama demiş. Yani sen demiş yani dünya nasıl beşten büyükse sen dünyadan da büyüksün. O yüzden demiş yaptım bir cehalet. Ne olur mazur gör. Yani büyüklük sende kalsın. Yaş büyüklüğü bende kalsın. Öbürü sende kalsın. Yani diyor ki ya diyor biz diyor çok diyor saçmaladık diyor. Ama diyor ikna etmeye çalışacağım ben seni diyor. Evet bence de. Durmuyorlar, durduramıyoruz efendim. Daha devamı var, dur. 2019 sonunda New York Times editörlerine konuşurken Erdoğan'ı muhalefetle işbirliği yaparak görevden uzaklaştırma vaadinde bulunan bir ismin bunu söylediğini düşünmek ne kadar inandırıcı sorusunu beraberinde getiriyor olsa da aa hiç aklımızdan geçmedi. Aşk olsun. Aa bak gerçekten alınırım. Ya hakikaten gücenirim. Ne demek? Ne demek? Başımız nambara var. Bu adam bunu hiçbirimiz söylemiyoruz onu sormuyoruz. Böyle bir yaklaşımın muhatabının güvenini kazanma anlamında iyi bir taktik olduğu su götürmez. Yani diyor ki aferin diyor ihtiyar diyor doğru yoldasın diyor Mehmet Acet. Yani Mustafa Sarıgül söyleyişiyle çok güzel. Şimdi burada gördüğünüz gibi yazının içinde kendi çelişkisi var zaten. Senin bir şey söylemene gerek yok. Yazmış bir yerden sonra demiş ki ben çok uçtuk herhalde. Hani biri çıkar sorar. Oğlum bu adam daha önce bu adamı indirin demişti. Dur akıllandı diyeyim ben ona. Ama akıllandı demek de şimdi ayıp olur. Öyle denmez. O dur onu bir yol bulurum ben. Tamam. Muhatabını ikna. Tamam onu yazarız. Onu yazarız. Nasıl yazı? Bu arada bir son cümle var ki yazıda. Anam. Ya daha bitmiyor dedirtiyor insana. Çünkü diyor ki yazının son cümlesinde. Joe Biden diyesiymiş ki ne? Ben aslında yani senatonun içindeki denge sıkıntısını yaşıyorum. Çünkü bu denge nedeniyle senatörlerin her biri kendini başkan gibi görüyor. Başkan! Zaten öyle selamlaşılır senatoda. Amerika'da senatoya girersin. Başkan ne yaptın? Eyvallah başkan sağ ol başkanım. Başkan Ya arada gel oturun bir şey yapalım ya. Bir kahve içelim. Canım çarpıntı yapıyor başkanım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Gelirim inşallah. Nasip. Başkanım yengeye hürmetler. Sağ ol başkan. Sağ ol. Hep öyledir. %50-50 herkes kendini başkan zannediyor. Nasıl? Çok ikna edici değil mi? Vallahi ben mutmain oldum. Hem de sabah okudum. Sabah mutmainliği acayip bir şey. Çok acayip bir kafa yapıyor. Gün boyunca yüzünüzde böyle bir gülümsemeyle geziyorsunuz. Sabah mutmain olunca. Güzel bir şey. Sabah bir kalkıyorsun. Oh mis. Bir mutmainlik yaşıyorsun. Artık yöntem size kalmış. Ben mesela yazıyla, Mehmet Acet yazısıyla mutmain oldum sabah. Şahane ya. Şahane. Yeni Şafak gazetesinin Ankara temsilcisi böyle bir şey yazıyor. Şimdi bu aslında hani orada ismini vermek istemeyen bir yetkili var ya. Onun söylemiyle off the record bir haber. Dün ben yayının bir yerinde kullandıktan sonra sevgili Yaprak buradasın değil mi? Yaprak da İngilizce eğitmeni aynı zamanda. O da bir mesaj attı. Sevgili Burcu, Burcu Berent, o da buradadır. Burcu bir mesaj attı. Şuradan bakayım. 2, 4, 6, 7, bu değil, 9, 11 tane toplam bununla ilgili mesaj geldi. Ya off the record deme. Neden? Onun adı off the record. Biliyorum. Biliyorum. Ama bu bir gazetecilik terimi. Bunu değiştiremezsiniz ki. Off the record'dur onun adı. Yani benim dönemim gazeteciler, benden daha büyükler de dahil olmak üzere bunu değiştiremezsiniz. Bu bir kalıp. Size bir şey göstereceğim. Hep beraber bir deney yapalım mı? Ama dürüstçe yapacağız. Tamam. Hazır mıyız? 1940'ların başında çekilmiş çok efsane bir film vardır. Casablanca. Hani Play It Again Sam, tekrar çal Sam. Hatırlıyor musunuz orada? Çok böyle misty, acayip güzel bir şarkısı vardır. Ana teması. Misty çok güzel bir şarkıdır. Şeyden yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Yo bizimki de meslek hastalığı. Kusura bakmayın sağ yazmış yapma. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Ben sadece hani meslekler arasında bununla ilgili bir sıkıntı. Bakın hep beraber bir deney yapacağız. O filmin Casablanca'nın başrol oyuncusu vardır. Ingrid Bergman'la birlikte oynar. Böyle suratı acayip serttir falan. Delikanlı da bir abidir bu arada. Ha? Yani o cadı avı sırasında çıkıp kimsiniz ulan siz diyebilmiş insanlardan bir tanesidir. Adı bu. Nasıl okudunuz bunu? Ne yazıyor burada? Efendim? Şimdi dürüstçe hepiniz söyleyin. Kaç taneniz bunu Humphrey Bogart diye okudunuz? Efendim? Dürüstçe, kıvırmaca yok. Yok, kıvırmaca yok. Humphrey Bogart diye okuyanların kaç tanesi aslında bu ismin Humphrey olduğunu biliyor? Efendim? Hepsi biliyordur muhtemelen, değil mi? Bakın bunu değiştiremezsiniz. Gerçekten değiştiremezsiniz. İnsanların kafasında bunu değiştiremezsiniz. Yani biz böyle yerleşmiş yıllarca, yıllarca ama ne kadar iyi dil bilirseniz, bu savunma amaçlı değil. Sadece şunu söylüyorum, bu bir durum tespiti. Bir durum tespiti. Benim mesleğimde bu böyle söyleniyor. Yani biz bir yazı yazacak olsak, onu mesela İngilizce yazılışıyla O, F, F, T, H, E, R, E, C, O, R, D diye yazıp off the record diye okunduğunu bilebiliriz. Ben biliyorum mesela. Ama ben onu off the record diye söyleyemem. Onun adı off the record'tur. Bu bir terim. Artık oturmuş bir terim. O yüzden en büyük derdimiz bu olsun ya. Valla en büyük derdimiz bu olsun. Hiç kıvırmayın. Kaç taneniz Humphrey diye okudunuz? Kaç taneniz? Şunu size yazabilmek için de çok uğraştım. Benim el yazım çok kötüdür normalde. Ha işte bak Ali O yazmış mesela. Mr. No gibi. Onun adının Mr. No olduğunu bilmiyor muyuz biz? Neden biz Superman diyoruz da bütün dünya Superman diyor? Efendim? Geçebiliriz. En büyük derdimiz bu olsun. Ya uyarılar için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Yaprağa da, Burcu'ya da, arada demin isimlerini burada şey yapalım, diğer yazanlara da. Çok doğru, çok haklı uyarınız. Ama bir yandan da işin böyle bir kullanılışı var. Yani o bir gazetecilik terim artık kaldı orada. Şimdi gazeteyi geçelim. Yeni Şafak'a da geçtik. Akşam gazetesini. Dün burada akşamda Kaşköz akşamdaydı hatırlıyorsunuz. Zaten yani gazeteye Kaşköz yapsam daha güzel olur akşamdan da. Neyse. Akşamın manşeti. Video ne güzel alet değil mi? Evet. Ama video kalmadı. Video ne güzel alet değil mi yanlış mı acaba? Lan onu öyle yazmayacaktık. Ya video ne güzel bir şey. Ya bir o çek oynatılan filmi. Lan video mu kaldı? Ha alet olarak yok tabi. Evet. Evet alet şey yok doğru. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da hep beraber mücadele ettik, darbecilere karşı çıktık dedi. Bu sözler Organize İşler filmindeki ünlü repliği hatırlattı. Hocam video üzerinden konuşacaksak ben varım. Vallahi bak mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemde İstanbul İl Başkanı'ydı galiba. Onunla beraber verdiği görüntü, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evindeki görüntüsü. Ben varım ama bütün videoları kullanacağız. Var mısınız? Vallahi. Bütün videoları kullanacağız. Çıkartalım. VHS'sini çıkartalım. Betasını, eskileri çıkartalım. Araya Almanca kasetler sıkışmış olabilir. Onları bir ayıklayalım. Onlar değil olayımız. Almanca bilginizi bir kenara koyun. O değil. Ama çıkartalım mesela. Vallahi bak çok geri gitmeyelim. Çok geri gitmeyelim. Bir masa düşün. Masanın bir yerinde ortada Tayyip Erdoğan oturuyor. Karşısında Soros oturuyor. Var mısın mesela buna? Egemen Bağış var, Ömer Çelik var, Cüneyt Zapsu var. Başka bir video mesela. Bak, video. TRT'nin görüntüsü ayrıca bu. Başka bir video. Mersinli çiftliğe anana dal git denilmiş mesela. Soma'daki marketteki kavga görüntüsü. Var mısın videoya? Hepsini beraber konuşalım bunları. Ben varım. Vallahi hele o şeyler çıkarsa... VHS videolar çıkarsa bak VHS neden VHS onun adı? Türkiye'de insanların kolunu değil kafasını kes hiç kimseye BMW dedirtemezsin mesela. O arabanın adı nedir? Bak ne güzel reklam olmadığı için rahat rahat söylüyoruz. Nedir o arabanın Almanların yaptığı efsane arabanın lüks arabanın adı? Efendim? BMW. Neden? Sebep? Galatlaşmış haliyle bunları gerçekten değiştiremezsiniz. Hem mesleki tabirse o olmaz. Olmaz arkadaşlar. Yani bunları insanlar böyle kullanıyor yerleşti değil bu mesleki bir tabir artık. O öyle. Akşam gazetesi böyle. Ha bu arada Enerji Bakanı'nın bir sözü bak başka gazete kullanmamış. Akşamın bu haberi önemli. Karadeniz'de Hazar potansiyeli var. Enerji Bakanı dönmez. Karadeniz'deki gaz beklentimiz ilan ettiğimiz 540 milyar metreküpün çok üstünde. Sayın Bakan, hiçbirinden görüş almadım. Onayları yok bende ama yemin ediyorum. Yemin ediyorum size. Şu anda söyleyeyim hepsi beni destekler. Allah rızası için doğalgaz bulmayın. Çok rica edeceğim. Vallahi bak yürekten istiyorum bunu. Ne olur. Ya doğalgaz bulmayın ya. Ne olur yapmayın. Yani siz bulunca doğalgaza çok zam geliyor. 320 milyar metreküp buldunuz hayatımız sola yattı. Ya lütfen ne olur doğalgaz falan bulmayın. Vallahi aracı olun. Başka yerlerden bulun. Bulunmuşu satın alalım. Aramızda para toplayalım. İban yolla İban. Yolla İban'ı 3-5 bir şey atarız biz. Ama siz bulmayın ne olur. Siz buluyorsunuz bizim hayatımız kayıyor. 320 milyar metreküp doğalgaz yok abi ortada. Yok. Yok. Bize zam olarak gömüyor. Gülderen Tuğcu benim aklıma da Cary Grant gelir. Hep Cary Grant olarak telaffuz edilir. Yani yerleşmiş işte. Doğrusunu söylemek yanlış değil. Bakın bir daha söylüyorum. Doğrusunu söylemek yanlış değil. Sizin söylediğiniz doğru. Haklısınız. Ama bunu mesela gazeteciliğin içinde bir tabir olarak düşünün artık. Onu değiştiremezsiniz. Ve tekrar söylüyorum en büyük derdimiz bu olsun ya. Bak şimdi. Gazetenin güzelliğine gel. Milyonlarca EYT'li emeklilik. Nasıl emeklilikte taşa takılanlara? Evet. EYT'liler yeni çalışmadan nasıl yararlanacak? Kimleri kapsayacak? Lan kimleri kapsayacak diye sorum olur. Dingil. EYT'li zaten onları kapsamayacak mı? Ha evet o çıkart onu. Ha sattık gazeteydim bastık onu. Evet yani o tamam. EYT'lileri kapsıyor. Tabloya bak hesabını yap. İşte bu zilleri tak çıkı çıkı yap diyor. Mira için Suscan. Suscan. Oğulcan Engin Miray Daner'le aşka geldi. Ne zaman geldiler biz görmedik ya. Annesi Seda Sayan'a ise konuşma yasağı getirdi. Ünlü şarkıcı oğlunun ilişkisiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi. Bu konuyla ilgili konuşamam. Çok mantıklı. Konuşma yasağı geldiyse konuşamam değil mi? Evet bak. Bak tutarlı bir haber. Çok tutarlı bir haber. Tebrik ediyorum. Çok. Konuşma yasağı konuşamam. Çok mantıklı. Takvim. Bugün bir manşet atmış. Diğerlerinin küçük küçük kullandığını zıbam diye koymuş ortaya. Bu fotoğrafa baktık. 15 Temmuz'daki destansı mücadeleyle ilgili bir şey bulamadık. 83 milyonun kafasındaki can alıcı soruyu Kemal Bey'e aktardık. Bizimle kafe mi buluyor? Kafe derken kahve içmiş ya. Aslında size gösterebilirdim bu fotoğrafı. Yani gazetenin bu birinci sayfasının tam orta bölümünü şöyle güzel çerçeveleyerek hani croplayarak sağından solundan keserek size gösterebilirdim. Çünkü geri zekalılara yönelik yapılmış. Canlandırma yapamayacağı için basılı bir eserde bütün nesnelerin adını yazmış. Bak mesela çocuk fotoğrafı yazıyor bir yerde. Altında modem yazıyor. Televizyon ünitesi var. Televizyonun üstünde durduğu o dolaba yazmış. Darbecilerin görüntülerinin yayınlandığı televizyon. Hani aptal olabilirsin bu ne diye. Berjer koltuk var. Bu ne diyorsun? Berjer koltuk. Yanında iki tane yuvarlak var. Sabah en çok ona güldüm. Kahveler yazıyor üstünde. Kahveler mi? Evet, kahve içmişler. Altında da sehpa yazıyor. Arkasında tül perde yazıyor. Kalın perdeyi çekmemişler iyi ki. Yoksa iki parçalı yazacaktı. Yani kalın perde. Onu çünkü kenarda toplanan büzülen yere yazmış. Perde, tül perde. Berjer koltuğunda oturan, o berber koltuğudur. Hacı berjer koltuğu denmez ona. Berjer koltukta. Berber koltuğunda, berjer koltukta. Da kime söylüyorsun bunu? Berjer koltuğunda televizyon izleyen Kemal Kılıçdaroğlu. Arkasında bir daha perde, Allah sizi inandırsın. Bir perde daha var. Telefonda gelişmeleri takip eden CHP eski il başkanı Cemal Canpolat. Kahverengi ev terlikleri. Cemal Can Polat'ın ayağındakine de yazmış kahverengi ev terlikleri diye. Çok iyi. Ama mesela burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kravatı bence önemli. Çünkü kırmızı bir kravat, onu yazsaydınız. Kravat, kırmızı kravat. Modemi yazmışsın lan. Çocuk fotoğrafı yazıyor. İki kere perde yazmışsın. Bak bu 1 liraya satılıyor. Bunu alan var. Biz böyle bir zeka düzeyinin olduğu bir medyanın içinden seslenmeye çalışıyoruz. Vallahi bak ben zaman zaman kendime çok acıyorum. Ciddi söylüyorum böyle. Hani düşünmeden bu işi yaparım derim. Çünkü düşününce yapılmaz. Sağlıklı bir şey değil. Ve aynı ortam, aynı adlandırılıyoruz bunu yapan adamla. Ona da gazeteci diyorlar, bana da. Ne yapacağım? İşte. Ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar diye bunun için söylemişler Anadolu'da. Her gün yeni bir şey yapıyor ya. Bank şu sözlere. Ne? Bank şu sözlere. Çiftlik Bank'ta 1,1 milyarlık vurgun yapan Mehmet Aydan. Hatırladınız değil mi? Sığır Bank'ın kurucusu. Bankacılık yasasına aykırılıktan yargılandı. Lan herif 953 bin yılla yargılanıyor zaten. Savunması şaşırttı. Logoda inek var. Bir insan buna bakıp da şirketi nasıl banka sanır? İşte onu sana sığıra soracaksın. O yüzden Sığır Bank diyorum ya adını. Banka logodaki sığırdan değil ki. Oho. Biz daha en baştan gireceğiz mevzuya abi. Bu bitmez böyle ya. Hocam. Hazır gazete büyük çıkmış. Bir mektupla taçlandırmak isterim müsaadenizle. Teşekkür ederim. Hocam biz 5 aydır eşimle cinsel ilişkiye giremiyoruz. Daha başlarken hemen boşalıyor. Doktora git dedim, gitmiyor. Bu herhalde beni aldatıyor. Başka biriyle ilişkisi olabilir mi? Durun, hemen bak. Ben düşüyorum peşine. Bıraktım mektup yorumlamayı falan. Doktorluk moktorluk nereye kadar ya? Ben bundan sonra işinizi takip edeceğim. Nasıl olsa ilişkimiz artık iyice böyle yüz surat hacı murat gidiyor. Tamam, ben bıraktım. Bak şimdi. Bir yeri var yalnız mektubun. Orada hoca biraz kırıcı olmuş. Neresi olduğunu gelince anlayacaksınız. Erken boşalma. Hocam aldatıyor mu diyor. Dur şimdi geleceğim oraya dur. Erken boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korku ile ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da Erken boşalmıyor. O daha ayrı olacak da boş ver. Neyse, sen rahat ol ya. Rahat ol, boş ver. Sen bütün dalları birleşik yazsan. Erken ki de birleştir hatta. Hepsini birleştir. Erken boşalmaya neden olabilir? Psikolog, ürolog takibi gerekir. İşte onu bulmaya çalışıyoruz. Çift dal yapmış bir psikolog, ürolog. Var mı tanıdığınız? Hele psikolog, ürolog, eşimolog varsa o triyoloji acayip bir şey. O var ya, onu bulduysanız bırakmayın öyle bir insan tanıyorsanız. Psikolog, ürolog, eşimolog. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Yani git demen yetmez. Ne yapayım, sopayla mı? Başka biriyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı korkunuz olabilir. Hocam cümleyi bir daha alabilir miyiz? Tabii. Başka biriyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı tire korkunuz olabilir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Diyor ki hoca, yani kime göre geç, neye göre erken? Yorumlayan sensin. Bak, bir bilim adamı olarak ben dedim mi? Demedim. Neye göre geç, neye göre erken? Yani şu anda New York'ta saat kaç? Tokyo'da saat kaç? Nasıl bir erkenden bahsediyoruz? Ancak karşılıklı güvensizlik sorunları besler, büyütür. Dikkat, çözümü küçültür. Anlayışlı, gayretli, teşvik edici olmanı öneririm. Hocam bir şey söyleyeyim. Demin siz diyordunuz da, şimdi çözüm küçülünce, pardon, elimle şey yaptım. Çözümün küçüklüğünden bahsedince bir anda sen oldun. Evet ya, bir öyle şey yaptım. Evet, yani bir parça da ezdik onu orada. Gitti. Siz. Çözümünüzü küçültebilir. Çözümünü küçültebilir. Daha da küçültmeyin çözümü. Yani çöz. Nereye kadar? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. İlk günden beri de sürekli söylüyoruz. Bakmayacağız. Niye bakalım kardeşim? Farklıyız biz. Etnik kökenimiz, cinsel yönelimimiz, inancımız, inançsızlığımız, engelsizliğimiz, yetiştirilme tarzlarımız, hayat koşullarımız farklı bunlar. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülke içinde iyi yaşamak istiyoruz. O zaman konuşacağız. Konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu becerirsek ayırmaya çalışan kimse o patlayacak kardeşim. Adı, sanı, siyasi görüşü. Boş ver ya, salla onları. Kim yapmaya çalışırsa patlayacak, beceremeyecek bunu. Bunu yapmanın yolu bir araya gelebilmek. Yani birbirimizden kopmamak, ayrılmamak. Onun için de bu yayını yapıyoruz. Ve derseniz ki eğer, ya bu yayın sürsün kardeşim. Bu yayın sürsün. Hatta ben de katkı vereyim de nasıl katkı vereceğimi bilmiyorum. Kolay, anlatayım, çok basit. Gerçekten çok basit. YouTube'da kanala abone olmak öncelikli girişiminiz olsun. Çok basit, YouTube'u açın, oraya Ünsal Ünlü yazın, arama çubuğuna basın. Ya da ünsalunlu.com.tr adresine girin. Orada hemen açılışta abone ol diye bir düğme var. O YouTube'un aboneliği. Dokunun, korkmayın, para pul istemeyecek sizden. Hiçbir şey yok. Sadece mail adresi. Abone olduktan sonra bu yayına maddi katkıda bulunmak isterseniz onun yöntemi var birkaç tane. Katıl düğmesi var. İsterseniz kullanabileceğiniz, yayını 5 farklı kategoride, 5 farklı düzeyde destekleyebilmeniz için. İsterseniz ama. Bu önemli. İstemezseniz öyle bir mecburiyetiniz yok. Yayınlar ilk günden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Bu benim size sözüm, vaadim. Hiç değişmedi, hiç de değişmeyecek. Onun dışında YouTube'da anlık canlı yayın sırasında Süper Chat ve Süper Sticker uygulamaları sayesinde yayına isterseniz anlık da katkıda bulunabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bunların dışında asıl en büyük destek hiç değişmeyen destek tarzı. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.